Ayrım 7. Tokatlı Yetvart'ın anıları. Andre Sern'in. Sayfa 82. Apartmanın satın alışımın üzerinden kısa bir süre geçmişti. Söylediğim gibi Bahilezyum atölyesini kapadı. İşsiz kalmıştım. Hipport'tan tanıdığım eski bir dost, Armentiers adlı fabrikadan masa örtüleri, çarşaf takımları almamı sağladı. Bostercian adlı eski iş arkadaşımla kapı kapı dolaşarak bunları satmaya başladık. Ancak karnımızı doyuracak kadar para kazanabiliyorduk. Bir pazar günü amcam, bak yavrum dedi, madem ki işsiz kaldın, şimdi de ben bizim için çalışacağım. Kürkçülük işiyle ilgili ilginç bir iş buldum ama benden 200 bin franklık garanti istiyorlar. Diyorum ki, bu katı garanti olarak göstersek. İyi ama bu katın tapusu benim adıma. Benim üzerime geçiririz, olur biter. İstenen tüm kağıtları imzaladım. Sahibihanesinden benim ismi silinerek onun ismi yazıldı. İşini kurduktan sonra aynı işlemi tersine yapacaktık. Başıma her tür iş gelebileceğini düşünürdüm de hemen ertesi sabah olanları asla. Eve geri döndüğümde kapı kapalıydı. Kapıyı çaldım, içeriden kilitlenmişti. Amcam yan taraftaki odalardan birinden benim giysilerimi pencereden dışarı atıyordu. Birden hiçbir şeysiz ortada kalmıştım. Ancak bu davranışının beni ne derece yaraladığını, ne hale geldiğimi anlatmak çok zor. Yüreğim paramparçaydı. Kendini emniyete almıştı işte. Katımı geri almak için girişimde bile bulunmadım. Aklıma bile getirmedim. O günden başlayarak yaşayabilmek için binbir işe girip çıkacaktım. Fakat birkaç yıl sonra kader benim öcümü aldı. İş hayatımda son derece başarısız olmuştu ki kansere yakalandı ve acılar içinde öldü. Ben parmağımı bile kıpırdatmamıştım ama hak yerini bulmuştu. Monsieur Le Prince sokağında küçük bir otele yerleştim. Sabit adres gösteremediğim için işimi kaybettim. Seyyar çarşaf örtü satıcılığı. Papazyan adlı Ermeni bir dostumun Florya adlı aş evinde karnımı doyuruyordum. Burada daha önceleri amcam benim hesabıma yemek yerdi. Kısa bir süre sonra ise ne oteli ne de restoranı ödeyecek param kalmıştı. Bir iki tanıdığımı aramaya başladım. Bunlar gerçek dostlar değil, yalnızca tanıdıklardı. İnsanlar parasız kaldığımı anlar anlamaz sırtlarını döndüler. Bir gün, bir zamanlar yüzlerce frank borç verdiğim bir dostuma rastladım. Bana 10 frank kadar borç verip veremeyeceğini sorduğumda yanıtı, ''Hiç param yok, bak cüzdanıma.'' Cüzdanını çıkarttı ama benim gerçekten dönüp bakacağımı tahmin etmemişti. Cüzdanı kağıt paralar nedeniyle şişkindi. Hemen arkamı döndüm ve bir daha asla bu tipi aramadım. Bu dönem 1915 katliamını saymazsak hayatımın en karanlık günlerini içerir. Halde hamallık yapmaya başladım. Sabahın 4'ünde lahana ve diğer sebze kamyonlarını boşaltıyordum. Aldığım ücret saat başına 5 franktı, bir de yanında bir çanak soğan çorbası veriyorlardı. 3 saat süren işkence gibi bir çalışmaydı. Allah'tan beton gibi sağlam yapılıydım. Hampar Sumyan adlı zengin bir adam günlerden bir gün amcamdan benimle ilgili bilgi edinmek istemiş. Amcam gözünü bile kırpmadan benim bir haydut olduğumu söylemiş. Konu apartman katına gelince de bu yaşta hangi parayla kat alacağını sanıyorsunuz diyerek katı kendi malı gibi göstererek adama garanti vermiş ama daha sonra öyle kazıklar yedi ki perişan oldu ve 5 kuruşsuz kaldı. Amcamın bu davranışı midemi bulandırmıştı. Öyle ki hakkımda anlattıklarını duyduğumu kendimi savunmak gereğini bile duymadım. Bir gün opera meydanındaki büyük otele gidip kendimi tanıtmayı düşündüm. Personel şefi acilen bir bulaşıkçıya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Düşündüğüm bu tür bir iş değildi ama hiç duraksamadan işe, yani tabakları yıkamaya başladım. Otel müdürü iyi niyetle çalıştığımı fark etmiş. Benden ofiste kullanılan değerli bardakları yıkamamı istedi. Bardak kurulama işine gelince kurulama bezini sık sık değiştirmek baş koşulmuş. Benim haberim olmadığından elimdeki nemli bezle kurulamaya çabalarken daha 4. bardakta kırmaya başladım ve bu olay sayesinde işin inceliğini öğrendim. Tabii ki bu iş elmas tıraşlamaktan 1000 kat daha kolaydı. Ancak bu işin iş riski de içinde olmak üzere ücreti hiç de fena değildi. Otel müdürü Metrodel bana çok sempatik davranıyordu. Kuşkusuz bu ilgi benim çalışırken nasıl çaba sarf ettiğimi ve profesyonel düzeyde çalıştığımı fark ettiği içindi. Beni terfi ettirerek şaraptan sorumlu olacağım bir bölümün başına getirdi. İşin içeriği çok zor değildi. Önemli olan şarapları şarap mahzeninden alıp kilere yerleştirmekti. Yunanlılar, Türkler ve Ermeniler bu otelin restoranına sıkça gelirlerdi. Ben ise onların dillerini konuşabildiğim için kısa bir süre sonra servis şefi oldum. Artık frak giyiyordum ve derecem yükselmişti. Terfi etmiştim. Komi mutfaktan yemek dolu tabakları getiriyordu. Baş garson siparişleri alıyordu, benim görevim ise masalara servis yapmaktı. Tavuğu kemiklerinden arındırmayı, balıkların kılçıklarını ayıklayarak servise hazırlamayı ve eş servisini öğrenmiştim. Büyük otellerde benim için parlak bir gelecek olduğu kesinleşmişti. Kuşku yok ki, eğer Fransızca'yı iyi konuşuyor olsaydım, Grand Otel'in müdürü olurdum. Dolaylı yollardan amcamın haberlerini alıyordum. Kayınbiraderi ona borç para veriyor, o da yanlış yatırımlar yaparak bu paraları batırıyormuş. Kız kardeşime gelince amcamın evinde kalmayı tercih etmişti. Önce bunun nedenini anlamamıştım ama tahmin edebiliyordum. O büyük evde yaşıyor olmak ona zengin bir koca bulur umudunu taşıyordu. 1931 yılının sonunda Vittel'e gittim. Fransa'nın kuzeyinde zengin su kaynaklarıyla ünlü bir yer. Çevrenin notu. 1927'de Hilesium'un yanında çalıştığım günlerden beri çalışma kartım vardı. Fakat Türk olmak yine sorun yarattı ve 1931 yılında Nansen'den gönderilen pasaportta benim vatansız olduğum yazılıydı. Nansen tüm yabancıların yasal kağıt işlemlerinin yapıldığı şehir. Çevirenin notu. Paris'te bana göre iş yoktu. Vermiyorlardı. Çalıştığım otelin personel şefi hemen bana bir sertifika verdi. Ben ondan sonra Vittel'e gittim. Vittel'de 2 ay boyunca yine bir Splendid Oteli'nin temizlik şefi olarak çalıştım. Daha sonra yeniden Paris'e, oradan da Beatrice'de ünlülerin uğrağı olan Café de Paris'te çalışmaya başladım. Bu ünlüler arasında İspanya Kralı 13. Alphonse da vardı. Bir gün patron Galler Prensi'nin daha sonra uğruna tahtından vazgeçeceği Bayan Simpson'la geleceğini haber verdi. Biz de bu saygıdeğer insanlara gerektiği gibi hizmet edebilmek için salonu güzel bir restorana dönüştürdük. Prens gelir gelmez ertesi gün yemek üzere besili bir piliç ve yanında da şark usulü pilav siparişi verdi. Otelin aşçısı oldukça ünlü olmasına karşın pilav pişirmeyi bilmiyordu. Saat sabahın 3'üydü. Aramızdan herhangi birinin pilav pişirmeyi bilip bilmediğini sordular, elimi kaldırdım. Patron tüm sorumluluğu bana verdi ve prensi tatmin edecek şekilde ağırlamamı benden istedi. Sütü mayalayarak yoğurt yaptım. Pilavım ise çok güzel olmuştu. Tavuğa gelince onu da aşçı başını kendisi hazırlamıştı. Yemek saati geldiğinde başımda aşçı şapkası ve beyaz iş gömleğimle parlak bir açılış yaptım. Çünkü prensin servisini bizzat ben yapıyordum. O yıllarda Biarritz'te yoğurt bilmiyordu. Prens ve mahiyetindekiler pişirdiğim pilava bayıldılar. Aşçı başı iş bitiminde bana çok ihtiyacım vardı ve cebime atmak için sabırsızlanıyordum. 1000 frank verdi. Birkaç gün sonra kazinoda büyük bir gala vardı. Restoran tarafı ağzına kadar doluydu. Masalardan birinde 40 yaşlarında bir Amerikalı oturmuştu. Masada oturma süresini uzatabilmek için garip siparişler veriyordu. Örneğin, biftek kanı var mı diye soruyor ya da peynirlerin atılacak parçalarını, peynirin kenarı gibi istiyordu. Bu adama koca bir tabak dolusu peynir götürdüm ama o böyle büyük peynir istemiyordu ki, geri çevirdi. Ben de 3 ayrı tabak hazırladım ve 3'ünü birden götürmek üzereydim ki gözüm koridorun başında duran güzel bir kadına takıldı ve ne olduğunu anlayamadan sendeledim. Tepsilerin 3'ü bir anda kadıncağızın üstüne devrildi. Tabii elbisesi mahvolmuştu. Ağlamaya başladı. Patron hırsından çılgına dönmüştü. Doğal ki kadının zararını ödemeyi kabul etti. Bana gelince patronum önlüğünü çıkar ve defol diye bağırdı. Tamam kabul ama servisini bitirince gideceğim dedim. Servis sabahın 3'ünde sona erdi. Patrona benim bozservis belgemi hazırladınız mı diye sordum. Hayır, burada kalıyorsun. Ben çoktan o kadını unuttum. Sen bana lazımsın diyerek beni alıkoydu. Böylece Ekim ayının başına kadar bir liste kaldım. Restoranın kasasında çalışan, aynı zamanda da sekreterlik yapan Bayan Moore adlı bir genç hanım tanımıştım. Onun sayesinde Saint Emilion bağ bozumunda mevsimlik işçi olarak çalıştım. Saint Emilion, Fransa'nın ünlü şaraplık üzüm bağlarının bulunduğu bir yer. Çevrenin notu. İş çok zordu ama ortam çok eğlenceliydi. Bayan Moore'ya çok saygı duyuyordum. Onunla sevgili olmayı denemediğim için sonradan pişman oldum. Paris'e geri döndüğümde Saint Lazare Caddesi'nde Şahinyan adlı bir Ermeni'ye ait olan Restoran Carlo'da garson olarak işe başladım. Servisteki başarım iş arkadaşlarımı kıskandırmaya başlamıştı. Bu arada Şahinyan benden yoğurt yapmamı istedi. Hemen gerekli malzemeyi yani yoğurt kaselerini, üstlerini örteceğim telefon kağıtlarını vesaireyi satın aldım. Restoranın bodrumunda minik bir imalathane oluşturdum. Hemen aynı gün bizim sokakta sütlü mamuller satan bir dükkana 6 büyük kase satmıştım. Kısa sürede imalatı artırdım. Çevredeki bakkallara ve lokantalara günde 600 kase yoğurt satmaya başlamıştım. Kullandığım sütün maliyeti 60 santimdi. Oysa ben yoğurdun kasesini bu fiyata satıyordum. Yani çok verimli bir işti. Tabii yoğurdun hazırlığı çok uzun ve zahmetliydi. Kapların yıkanması, sütün mayalanması, kapların ağızlarının kapanması vesaire vesaire. Ama sonuçtan memnundum. Bir tripörtörüm vardı ve dağıtımı kendim yapıyordum. Kârı patronla paylaşıyorduk. Ona bir buzluk almasını önerdim. Eski tip buzluk. Yani yiyeceğin çevresine buz koyarak soğutmak. Glasyer. Gariptir, önerimi hem kabul etti hem de beni kapıya koydu. Çünkü ondan yaptığım işe karşı sabit bir yüzde istemiştim. Ben de küsüp yoğurt işinden tamamıyla vazgeçtim. Oysa bugün yoğurt işinin nasıl servet kazandırdığını ve getirisi yüksek bir sanayi dalı haline geldiğini gördükçe keşke vazgeçmeseymişim diyorum. Şahinyan bensiz de aynı kalitede yoğurt üreterek işi sürdürebileceğini sanmıştı. Hatasını çabuk anladı. Yoğurt yapmak öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. Bunu fark edince de işten tamamen vazgeçti. Chateau Dön Caddesi'nde Semiramis adlı bir restoranda garson olarak çalışıyordum. Bir gün kapının önünde garson önlüğüm belimde bir sandalyede oturmuş dinleniyordum ki ünlü amcam Levo'nun önümden geçtiğini gördüm. Yüzümde onu dövmeye hazırlanan bir ifade görmüş olmalı, hemen kaldırım değiştirdi. İstanbul'da yaşarken benim ilk patronum olan saatçiyan Fransa'daydı ve arada bir Semiramis'te yemek yemeye geliyordu. İşleri fena değildi. Rosny Subua adlı bir yerde elmas tıraşçısıydı ve şu kıskanç kuzenim Garbis'le de ortaktı. Saatçıyan'ın anlattıkları beni şaşırttı. Meğer hiçbir şeyden haberim yokmuş. Benimle ilgili bir sürü yalan dolan anlattığı yetmiyormuş gibi kız kardeşimi de baştan çıkarmaya çalışmış. Haset ve kıskançlık nedeniyle bir gün saatçıyan Garbis'le yollarını ayırdıklarını söyledi. Bu haber bana yeniden eski mesleğime geri dönmek için cesaret verdi. Saatçıyan'a çubuk elmas tıraşlamayı bildiğimi ve mesleğime dönmek istediğimi söyledim. İyi fikir ama Rosny Subua'ya taşınman gerek. Sana haftada 250 frank veririm. Yemek, yatak ve çamaşırlarını yıkanması da benden. Restoranda bunun iki mislini kazanıyordum ama yine de kabul ettim. Asıl mesleğime döneceğim için de çok mutluydum. Korkunç iniş çıkışlar yaşamıştım. Özellikle de sonuncusu. Yani Carlo'dan ayrıldığım dönem. O günlerde de defalarca kendimi Sen Nehri'ne atmak istemiştim. Hele bir gece intihar etmeme ramak kalmıştı. Teyzem o sıralar Broca Caddesi'nde oturuyordu. Bir gün bana Garbis ile taş işine girmemi önerdi. Teyzem aramızı yapmaya ve bizi barıştırmaya uğraşıyordu. Kararsızdım, bir yandan da ne de olsa Garbis benim öz kuzenim diye düşünüyordum. Tabii çok salakmışım. Teyzemin ısrarı sonunda alnımın teriyle kazandığım 2000 frankı teyzemin apartmanında bir atölye kurmak için ortaya koydum. İki tane işçi aldık ve çalışmaya başladık. Günde 20 saat çalışıyordum. İkinci yılın sonunda 5 para kazanamadığım gibi teyzeme söz verdiğim atölye kirasını da ödeyemez duruma gelmiştim. Teyzem kendisine 800 frank borcum olduğunu tekrarlıyordu. Evlendikten sonra bile ona borcum olduğunu söyleyip durdu. Garbis'e gelince hiç çalışmıyor, rezil bir yaşam sürdürüyordu. 1934'te verime yakalandı ve sanatoryuma yatırılması gerekti. İşte elinden gelen en iyi iş bu oldu. O hastanedeyken ne kadar borcumuz olduğunu fark ettim. 4 aydır işçilerin maaşı ödenmemişti. Elektrik, gaz ve su faturaları birikmiş, ayrıca sağa sola yapılan borçlar da bunlara eklenmişti. Garbis bir de bir dosttan 600 frank elden borç almıştı. Bir esir gibi, çılgın gibi çalıştım, borçları ödedim. Garbis'in hesabına da 800 frank ödeyerek bir daha kendisini görmek istemediğimi söyleyerek ortaklığımızı noktaladım. 4. Yıl 1934. 27 yaşındaydım. Çektiğim onca acı ve düş kırıklığına rağmen son derece sağlıklıydım. Atletik bir vücut yapım vardı. Etrafında bir sürü kadın vardı ama hiçbiri evlenilebilecek nitelikler taşımıyordu. Ancak öte yandan eğer şimdi kararlı davranıp evlenirsem en azından ailemin artık beni enayi yerine koyup kazıklamasını, aldatmasını engelleyebilirdim. Fakat doğal ki bu düşüncemi olgunlaştırmadan da hayatımın en önemli olayını gerçekleştirmek, yani evlenmek istemiyordum. Birlikte yaşayacağım kadının illaki çok güzel olması gerekmiyordu. Önemli olan beni olduğum gibi kabul ederek sevmesiydi. Sadakatinin yanı sıra annem, kız kardeşim, başımı omzuna yaslayabileceğim bir dost ve tabii gelecekte dünyaya gelecek evlatlarımızın da annesi olabilecek özellikleri taşımalıydı. Demek ki ben şanslı bir insanmışım çünkü sonunda böyle nadir bir inciye sahip oldum. Çocuklarımız bizden ayrılıp kendi yaşamlarını sürdürmeye başladıkları güne değin hep şefkatli bir anne olmuştur. Onlar birer birer evden ayrıldıklarında ise çok üzüldü ki bu da son derece doğal. Yanımda çalıştırdığım bir işçi vardı. Aşağı yukarı aynı yaştaydık. Bana 22-23 yaşlarında bir genç kız tanıştırdı. Kızı beğenmiştim ama annesiyle birlikte dışarı çıkmamıza izin vermeden önce. Benim hakkımda biraz bilgi edinmek istediğini söyledi. Bu da çok normal bir davranış. Adam birkaç gün geçmişti. Kadın dilediği bilgileri edinmişti ama ne bilgi? Rezalet, berbat, iğrenç. İşçimin annesi bu ayrıntılara inanamamış, gerçeği öğrenmek istemiş. Ortaya çıkan gerçek ise tam anlamıyla trajikomik bir şeydi. Kadıncağız onu bunu soruştururken Beşiktaşyan adlı bir Ermeni bakkalla da konuşmuş. Meğer adam hem bana tanıştırılan kıza hem de kızın annesine aşıkmış. Ancak kendisi 45 yaşında olduğundan ne kıza ne de annesine herhangi bir teklifte bulunamıyormuş. Kız kendisi için çok genç, annesi ise çok yaşlıymış. Adamın nasıl biri olduğunu çok merak ettim ve iş yerine gittim. Bana şöyle dedi, sen 27 yaşındasın, ben ise 45. Bu kızı bana bırak, sen nasılsa yaşı yaşına uygun çok kız bulursun. Bu bana kara çalmanızı gerektirecek bir neden değildi ama. Bu olay zaten kızla evlenme isteğimi de yok etmişti. Kısa bir süre sonra başka bir aracı yeniden bir genç kız tanıştırdı. Oldukça güzel bir kızdı. Ondan çok hoşlanmıştım. Birkaç kez buluştuk. İyi eğitim almış ve terbiyeli biriydi. Onu sevmeye başlamıştım ve onunla nişanlanmak istiyordum. Hemen kız kardeşime, teyzeme ve enişteme tanıştırdım. Eniştem kızı hatırladı. "Oo, ne kadar büyümüşsün," dedikten sonra "ben annenlerin işlettiği otelde uzun zaman kalmıştım. Bir ara gidip onları görmek isterim," diye ekledi. Bir hafta sonra kızla nişanlanamayacağımı bildirdiler. Sevgili eniştem, beni onlara öyle iğrenç şekilde anlatmış ki. Nedenini sorduğumda verdiği yanıt daha da iğrençti. Evlenirsem yeni açtığı berber salonunun borçlarını kim çalışıp ödeyecekti? Bana ihtiyacı vardı. Meseleyi anlamıştım. Birkaç hafta sonra Pavyon Subua'da Ermeni balosunda bir genç kız ilk bakışta ilgimi çekmişti. Hoş olmanın ötesinde çok cazibeli, çok çekici biriydi. Onu dansa kaldırdığımda iştenlikle kabul etti. Bu kez hiç kimseye bir şey açıklamamaya kararlıydım. Bir gece Montmartre'daki evine kadar ona eşlik ettim. Ayrılmadan önce birden kendimi topladım ve ona benimle Chili meydanında bir kadeh bir şey içmeyi teklif ettim. Olabilir diye yanıtladı ama yanımızda arkadaşlar olmasını tercih ederim. Tüm cesaretimi toplayıp ona şöyle dedim. Nivart, adı buydu. Ben evlenmek istiyorum. Sizi de çok beğeniyorum. Kendimle ilgili iyi ya da kötü her şeyi size anlatacağım. Ama birleşeceğimiz ya da belki ayrılacağımız güne kadar hiç kimseye bir şey söylememe konusunda karşılıklı söz verelim. Nedenine gelince daha önce iki kez nişanlanmak üzereyken araya giren kıskanç ve kötü niyetli insanlar nedeniyle beraberlikler bozuldu. Tamam, bu konuyu düşüneceğim. Bana güven vermişti. Onu evinin kapısına kadar götürdüm. Yeniden buluşmak için de herhangi bir öneride bulunmadım. Nasıl olsa onu ortak dostlarımızın evinde görebilecektim. Hemen ertesi gün Broca'daki hastaneye gidip evlilik öncesi zorunlu olan doktor kontrollerimi ve kan tahlillerimi yaptırdım. Cinsel yoldan bulaşan hiçbir hastalığım yoktu. Bu arada da ilişkide bulunduğum kızlarla, kadınlara acele birer mektup göndererek bir kız arkadaşım olduğunu ve onunla evlenmek üzere olduğunu bildirdim. Neyse ki aralarından hiçbiri kalkıp da ne aleyhimde konuştu ne de şantaj yapmaya kalkıştı. Bu kadınlar ya da kızlar tahmin edileceği gibi geçici günlük ilişkilerdi. Aradan birkaç gün geçmişti. Ortak bir dost, Nivart'ın kendilerine kahveye geleceğini, beni daha yakından tanımak istediğini bildirdi. Şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Bana evlilik öncesi muayenelerimi yaptırıp yaptırmadığımı sorduğunda ise bayağı alınmıştım. Oysa tahlil işini öne alan aslında bendim. Hemen tahlil sonuçlarını gösteren belgeleri Nivart'a uzattım. Şöyle bir göz gezdirdi ve yeterli bulmadığını söyledi. Kuşkucu bir yapıya sahipti. Beni ana caddede eczanesi olan bir Ermeni eczacıya götürerek analizleri yeniden yaptırmamı istedi. Eczacıda üst katı çıkarken ona da belgelerimi gösterdim. Adam hırsla aşağı indi ve Nivart'ı azarladı. Aptal kız, bu tahlil sonuçları harika, daha ne istiyorsun? Vekalet belgesi mi? 7. ayrımın sonu, sayfa 93.